Bu kitap Görme Özürler Derneği Gözler Stüdyoları'nda kaydedilmiştir. Telif hakları yasası ek 11. madde uyarınca görme engeller dışında kullanımı, dağıtımı, çoğaltımı ve satışı yasalara aykırıdır. Telefon 0212 543 54 22. İnternet sitesi www.gözder.org.tr. Elektronik posta adresi gormeozurlulerdernegi@gmail.com.
Birinci ayrım. Kitabın adı Siyah Rus. Yazarı Vladimir Aleksandrov. Çeviren Bahar Tırnakçı. Türü inceleme araştırma. Sayfa sayısı 318. Yayın evi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Birinci baskı Kasım 2015 İstanbul. Seslendiren Pınar Çelikdelen. Ön kapak betimleme. Kırmızı zemin üzerine basılmış siyah beyaz bir fotoğrafta bir Türk konsolosluk binasının önünde başında şapkası, ağzında piposu ile resmi giyimli siyah ırktan bir erkeğin portre görüntüsü yer alıyor. Fotoğraf üst yazısı Vladimir Aleksandrov, Siyah Rus, çeviren Bahar Tırnakçı. Fotoğraf alt yazısı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Arka kapak yazısı. Siyah Rus 1872'de Mississippi Deltası'nda azatlı köle bir anne babadan doğan siyahi Frederick Bruce Thomas'ın şaşırtıcı ama gerçek hikayesidir. Babasının vahşi bir cinayete kurban gitmesinin ardından Chicago ve Brooklyn'de garson olarak çalışan Frederick daha geniş bir özgürlüğün peşinde Amerika'dan Avrupa'ya seyahat eder. Çeşitli ülkelerde önemli eğlence merkezleri ve otellerde çalıştıktan sonra renginin kariyeri önünde engel sayılmadığı bir ülkeye, Rusya'ya göç eder ve Fyodor Fyodorovich Thomas olur. Moskova'da bir dizi restoran ve gazino açarak zengin olur. Bolşevik devrimi patlak verdikten sonra İstanbul'a kaçar ve aralarında ünlü Maksim'in de olduğu dönemin hepsi çok sevilen gece kulüplerinin organizatörlüğünü yapar. İşlerinin kötüye gitmesi sonucu ödeyemediği borçlar yüzünden girdiği hapishanede 1928 yılında ölür. Dört dörtlük bir öykü. Aslında o kadar renkli ve akla hayale sığmayan bir öykü ki tarihsel bir yaşam öyküsünden çok roman gibi okunuyor. Literary Review. Thomas'ın yaşam öyküsündeki en unutulmaz bazı bölümler misafir olduğu ülkelerin tarihine renk katan rastlantısal öykücüklerden oluşuyor. Thomas'ın serüvenleri ayrıntılarla bezeli bu yan kurgu sayesinde okuru ele geçiriyor. The Daily Beast. Booklist'te 2013 yılının en iyi 10 biyografisi arasında gösterilmiştir. Vladimir Aleksandrov, Princeton'da karşılaştırmalı edebiyat dalında doktorasını aldı. Harvard Üniversitesi'nde Rus edebiyatı ve kültürü üzerine dersler verdi. Halen Yale Üniversitesi'nde Slav dilleri ve edebiyatı alanında öğretim üyeliği görevini yürütmektedir. İçindekiler, kullanımlar, ön söz, yaşam ve ölüm, sayfa 1, 1. bölüm, dünyanın en güneyli yeri, sayfa 15, 2. bölüm, yolculuk ve dönüşüm, sayfa 45, 3. bölüm, Moskova'dan alası yok, sayfa 69, 4. bölüm, ilk zenginlik, sayfa 95, 5. bölüm, Rus olmak, sayfa 125, 6. bölüm, yıkım ve kaçış, sayfa 151, 7. bölüm İstanbul'da sıfırdan başlamak, sayfa 175. 8. bölüm tanınma mücadelesi, sayfa 205. 9. bölüm cazın sultanı, sayfa 231. Son söz ölüm ve hayat, sayfa 254. Teşekkür, sayfa 261. Kaynaklar, sayfa 265. Notlar, sayfa 277. Dizin, sayfa 313. Kullanımlar. Rusya'da 1918 yılından önce meydana gelmiş olaylarla ilgili tarihler eski tarz ET takvimine göre verilmiştir. Bu 1918'e dek kullanılmış olan Julian takvimiydi ve batıda 20. yüzyılda kullanılan Gregorian takviminden yani yeni tarz YT takviminden 13 gün gerideydi. 19. yüzyılda bu fark 12 gündü. Batı açısından da önemli olaylarla ilgili olarak açıklık sağlamak için yer yer iki tarih birden verilmiştir. Örneğin 2/15 Ağustos, ET takvimine göre 2 Ağustos ve YT takvimine göre 15 Ağustos demektir. Rusça kişi ve yer adları en yaygın biçimleriyle verilmiştir. Geçmişteki çeşitli para birimlerinin ve tutarlarının bugün dolar cinsinden tahmini değerleri http://www.musingword.com/ascompare bağlantısındaki hesaplayıcılarla belirlenmiştir. Sayfa 1. Ön söz. Yaşam ve ölüm. Böyle bir felaket hiç yaşanmamalıydı. 1 Nisan 1919 sabahı Karadeniz kıyısındaki önemli Rus liman kentlerinden Odessa'da Amerikan konsolosu William Jenkins ofisinden Londra oteline gidiyordu. Fransız işgal ordusu burada karargah kurmuştu. Jenkins önceki gün cephanede durumun kötüye gitmiş olmasından endişeliydi. Kızıl muhafızlar Yunan ve Fransız askerlerini bir kentten daha doğuya sürmüşlerdi. Sovyet topraklarından Odessa'ya kaçmış binlerce sığınmacı arasında kulaktan kulağa yayılan isterik söylentilerinde Jenkins'in endişelenmesinde payı vardı. Fransız komutan General Philip Danselme ile görüşmek ve kötüye giden bu durum karşısında ne yapacağını açık açık sormak istiyordu. Kentteki gıda ve yakıt kıtlığı kritik bir noktaya gelmiş, tifüs salgını baş göstermişti. Radikalleşen işçiler ayaklanıyor ve silah yığıyorlardı. Odessa'nın namlı suç çeteleri ev ve iş yerlerini soymak ve önlerine çıkanı öldürmekte Bolşevik yeraltı güçleriyle yarışıyorlardı. Jenkins kentteki 29 Amerikalıyı listelemiş ve olmadık bir şey yaparak Mississippi'li siyah bir adam ile beyaz karısını ve 4 melez çocuğunu da bu listeye katmıştı. Jenkins konsolos olarak bu gruptaki herkesin güvenliğinden sorumluydu ve Fransızların niyetinden ve güvenilirliğinden kuşku duymaya başlamıştı. Jenkins'in korkuları yersiz değildi ama bunun ortaya çıkmasına daha 36 saat vardı. Birkaç gün önce Paris'teki Fransız komutan ve kurmayları Rus iç savaşına askeri müdahalede bulunmakla hata ettikleri sonucuna varmışlardı. Bununla birlikte General Danselme bunu dobra asker tavrının ardına ustalıkla gizledi ve Jenkins'in yüzüne baka baka yalan söyledi. Önce Jenkins'le gizli bir bilgiyi paylaşıyormuş gibi yaptı. Ne de olsa Jenkins önemli bir müttefikin resmi temsilcisiydi. Danselme Odessa'daki yaşlı kadın ve erkekler ile çocukların bir kısmının gıda kıtlığından dolayı tahliye edilebileceklerini itiraf etti. Ne var ki Jenkins onu can alıcı bir konuda sıkıştırıp kentin genel olarak boşaltılması gerektiğini söyledi. Danselme Fransız ordusunun Odessa'yı terk etmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını söyleyerek ona güvence verdi. Jenkins temin olmuş bir halde Fransız karargahından ayrıldı. Ertesi gün 2 Nisan çarşamba günü Danselme'den sözlerinin yazılı teyidini de aldı. Fransız komutan yerel gazeteler aracılığıyla duyuruda bulunarak bu mesajını kentin geneline de yaydı. Sivil halkın bir kısmının tuhaf biçimde işe yaramaz gırtlakların tamamı gibi duygusuz bir ifade kullanıyordu. Tahliye edilmesi gerektiği bildirildi. Ancak askeri durum güvenliydi. Oysa gerçekte Fransızlar çoktan askeri güçlerinin hepsini Odessa'dan çekmeye karar vermişlerdi. Ancak 2 haftayı bulabilecek düzenli bir tahliye yerine ki 70 bin askeri onların teşhisatını ve 50 bin ila 100 bin sivili uygun bir yere nakletmenin tek yolu bu olabilirdi. Danselme ve kurmay subayları bu kararı olabildiğince gizli tutmaya karar verdiler. Odessa tehlikeli ölçüde kalabalıktı ve Fransızlar bu kararla halkın paniğe kapılmasını önlemeyi umuyorlardı. Oysa elde ettikleri sonuç bunun tam tersi oldu ve bütün dünyada bu Fransızların Odessa fiyaskosu olarak bilinecekti. Çarşamba günü görece sakin geçti. Devlet dairelerinin hepsi açıktı ve çalışıyordu. Gün batımından sonra yaşanan tek huzursuzluk kentteki suçlular ve Bolşevikler gece yağmalarına başladıkları için ara ara duyulan mutat silah ve el bombası seslerinden ibaretti. İç ve dış limanlarda güven verici bir biçimde Fransızlara ve diğer müttefiklere ait savaş gemileri demirliydi. Yunan, Senegal ve Cezayirli Zavuva alaylarının ordugahları sakindi. Derken Jenkins neredeyse tümüyle şans eseri inanılmaz bir haber aldı. Akşam 10 sularında Odessa'daki İngiliz ticaret atıcısı Pinkton Beach ona acil ve gizli bir bilgi verdi. Beach limandaki İngiliz torpido gemisi HMS Skimisher'ın kaptanından Fransızların Odessa'yı terk etmeye karar verdiklerini duymuştu. Kaptan ise bu bilgiyi Odessa'daki bir Fransız amiralinden almıştı. Jenkins şaşkına dönmüştü. Danselme ona yalan söylemişti ve Fransızların geri çekilmesi Bolşeviklerin birkaç gün içinde Odessa'da olacağı anlamına geliyordu. Jenkins bu haber yayılır yayılmaz Moskova'daki Petrograd'daki ve kuzeyde başka yerlerdeki beyaz Rusların Bolşevikler tarafından katledilme korkusuyla kalabalıklar halinde kaçacaklarının farkındaydı. karadan kaçışın önü kesildiğinden tek çıkış yolu Karadeniz üzerinden olacaktı ve herkesi taşımaya yetecek kadar gemi yoktu. Hala zaman varken Jenkins'in elini çabuk tutması ve kendi grubunu bir gemiye bindirmesi gerekiyordu. Odessa'da kapana kısılmış Amerikalıların çoğu, Jenkins'in de yabancısı olmadığı hayır işleri ve ticari girişimler nedeniyle Rusya'da bulunuyorlardı. Ancak yakın zamanda onunla görüşmeye gelmiş olan siyah adam, Rusya'da o güne dek tanıştığı herkesten farklıydı. Adının Frederick Bruce Thomas olduğunu söyleyen bu adam, Amerikan vatandaşı olduğunu ve Moskova'da değerli bir mal varlığı bulunduğunu iddia etmişti. Pasaportunun birkaç ay önce Moskova'dan zahmetli kaçışı sırasında trende çalındığını anlatmıştı. Kimliğini kanıtlayacak başka belgesi yoktu. Ayrıca ne İsveçli olduğunu söylediği karısının ne de dört çocuğunun kimlikleri vardı. Kendisi ve ailesi adına koruma talebiyle konsoloslukta hazır bulunuyordu ve Amerikan kökenli oluşu ona bu hakkı veriyordu. Frederick'in beklediği gibi siyah teni ve güneyli aksanı kimliğini en az resmi bir kağıt parçası kadar inandırıcılıkla açığa vurmuştu. Ancak yine pekala bildiği gibi Jenkins'in yapacağı her türlü yardım riskli olacaktı. Amerika'nın ırkçı dünyasına dönüş bileti anlamına gelebilirdi. Son 20 yıl boyunca Frederick Batı Avrupa veya Rusya'da pasaportunu yenilemek için her başvurduğunda konsolosluk görevlileri başvuru formunda ten rengini belirtmişlerdi. Ancak Avrupalılar ve Ruslar bu tür meseleleri hiç umursamıyor gibiydiler. Öte yandan Frederick bu defa daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıyaydı. Jenkins'le tanıştığında kendisi hakkında çok önemli bir bilgiyi gizlemişti ve bunun ortaya çıkmayacağından emin olamıyordu. 4 yıl önce 1. Dünya Savaşı başladıktan hemen sonra Frederick siyah bir Amerikalı için örneği görülmemiş bir hareketle Rus İmparatorluğu uyruğuna geçmiş ve böylece Amerikan vatandaşlığı hakkını otomatik olarak kaybetmişti. Yani Amerikan korumasından yararlanmak için ahlaki veya kanuni bir hak talep edemezdi artık. Ancak Frederick bu yaptığını Moskova'daki Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu'na hiçbir zaman söylemedi. Bildiği kadarıyla dilekçesini Çar 2. Nikola'nın onayına sunan Rus İmparatorluğu İçişleri Bakanlığı Petrograd'daki Amerikan elçiliğini bu konuda bilgilendirmemişti. Sonuç olarak ne Jenkins ne de Rusya'da veya Washington'daki bir Amerikalı görevli bu gerçeği biliyor olamazdı. Frederick'in şansına Jenkins'in hikayesinden kuşku duyması için bir neden yoktu. Önceki yıl Bolşevik hakimiyetindeki Moskova'dan kaçan birçok kimsenin başına kimlik belgelerinin çalınmasından çok daha kötüsü gelmişti. Savaşın yıkıp geçtiği uçsuz bucaksız, kanunsuz Rus topraklarında ağır aksak ilerleyen trenler, silahlı suç çetelerinin ve siyasi çetelerin saldırısına uğrama tehlikesiyle karşı karşıyaydılar. Bunlar keyfi olarak sivilleri soyuyor ve öldürüyorlardı. Ayrıca Rusya'da siyah Amerikalılar pek bilinmediğinden Frederick'in iddia ettiği gibi biri olmadığı Jenkins'in hiç aklına gelmezdi. Jenkins ayrıca Frederick'in Moskova'da varlıklı bir tiyatro sahibi olarak sürdürdüğü inanılmaz kariyerle ilgili bir şey duymuş da olamazdı. Dolayısıyla konsolos bu tatlı dilli, görmüş geçirmiş, orta yaşlı güleç siyah adamı Amerikalı olarak kabul etti. Bununla birlikte Dışişleri Bakanlığı'na verdiği resmi raporda Bay Frederick Thomas'ın renkli olduğunu belirterek bunu kayıt altına alacaktı. Jenkins gemiye bindirmeye çalışacağı insanlar listesine karısı ve dört çocuğuyla birlikte onu da ekleyerek görevini yerine getirdi.